Ayrım 26.
Dün gece Ziraat Fakültesinden bir profesörün evinde bunlar tartışılmıştı. İleri görüşlü kesim, ulusal atılımda en sağlam dayanak noktamız diye alıyordu bu çıkışı. Özellikle yurtsever gençlerimizi sarmaya başlamasıyla yürekli, yepyeni bir güç kazanılıyordu. Girmemişti tartışmalara, ilgiyle dinlemişti. İstanbul'da, Ankara'da, daha çok üniversite çevrelerinde derinliğini irdeleyip Halk Partisi'ni yepyeni, sağlam bir düşünce temeline oturtmak, özellikle Almanya'da öğrenim görmüş aydın kadroların güncel sorununu oluşturuyordu. Türk ırkı diyenlerin de, Anadolu diyenlerin de kendini yakın bulduğu aynı kökenden, güçlü Alman düşün kaynağından gelmiş ya da esinlenmiş olması ayrımcı bir yeğlemeye kalkışmasını gereksiz kılıyordu Galip'in. İkisi de iyiydi, yan yana olurlarsa daha iyi olacaktı. Gizli ya da açıktan Almanya'yı tutuyorlardı. Saracoğlu'nun başbakanlığa gelişiyle etkinliklerinin sonuç verecek biçimde artması bekleniyordu. Kimi engelleri aşmaktı sorun. Başta da Halk Partisi solcularına destek veren Eşref Bey gibi rengi resti belirsizlerin kaypak, yanar döner tutumları geliyordu. Çoğu şeyi köstekleyenler bunlardı. Patlayıp coşan evrensel bir akımı kavrama yeteneğinden yoksun, her şeye kuşkuyla bakan bu ürkek adamların daptaracık çevrenlerini birazcık genişletmek bile olası görünmüyordu. Geçen yaz başında Alman orduları Rusları önüne katıp yürürken Berlin'deki elçilikte başta elçinin kendisi olmak üzere coşkuyla konuştukları Rusya Türklerinin kurtuluşu sorunundan burada onların yanında söz etmeye kalktı mı birisi ya alaylı bakıyorlar güvensizlikle dişlerine göre ise de tersliyorlardı. Park otelde nasıl bozmuş deniştesini Eşref Bey? Sizi tutan mı var Hüsnü Melek Bey? Bilin atınıza gidin o kadar kolaysa oraları kurtarmak. Hüsnü Bey'in nasıl taş gibi kımıltısız bakıp sustuğunu düşündükçe sonra daha da yakınlık duymuştu adamı. Hele Eşref Bey'in sözün ardından patlattığı olaylı sarhoş kahkahası. Nefret ediyorlardı birbirlerinden. Gene de Galip'in Necla ile evlenmesi için Hüsnü Melek Bey'in çabası, karısı Şerife Hanım'dan daha aşağı değildi, belliydi. İşe Galip'in el koymasını istemesindendi bu. Galip inanıyordu. Necla ile evlenmelerinden sonra Eşref Bey'den dizginleri alması sorun olmazdı. Mithat Lelel'e verip büyük oynamalar için gelişiyordu koşullar. Salt para kazanmak değil, Türkiye'nin yazgısını etkileyecek bir yolun açılmasına ağırlığını koymaktı sorun. Önce de ağırlığın olacak. Peki şimdi ne yapacaktı? Doğrulup oturdu yatakta, elektriği söndürdü. Ağıran günle soluklaşmış ay ışığı altındaki trenin hızıyla akıp giden dışarılara daldı bir süre. Büyük oynamak için de büyük para gerekliydi. Mithat'tan bekleyeceği de sınırlıydı. Necla işi olmazsa Eşref Bey'le oturup konuşması, onun para koyacağı işlere Almanların desteğini sağlama karşılığı bir tür ortaklık önerisinde bulunması ne sonuç verirdi? Söz gelimi pamuk istiyordu Almanlar. Önümüzdeki yılın ürününü daha toprakta, alivre, kapatabilirlerdi. Asıl önemlisi dış alıma yönelik işlere yönelmeliydiler. Gümrük vergileri dış satımdan daha düşüktü. Buraya gelirken bir sürü Alman sanayi firmasından destek sözü almıştı. Buradan giden mal karşılığı en uygun koşullarla dış alım yapabilirlerdi. Mithat da biliyordu asıl kazancın burada olduğunu. Eşref Bey hep çekingendi bu konuda nedense. Elindekini satıp parayı bankaya attı mı işi bitiyordu adamın. Öyle de değil, mala mülke yatırıyordu daha çok. Köylü kafası. Yalnız bir keresinde devlet başındakilerin bu dış alım işine iyi bakmadıklarını söylemişti. Refik Saydam dış alımı devletleştirmeyi bile düşünmüş. Artık yoktu Refik Saydam. Saracoğlu önemli adımlar atmış, kapalı bir sürü yolu açmıştı iş bilenlere. İstese neler yapabilirdi Eşref Bey. Kurum işindeki etkinliğini düşündükçe bu çekingenliğe anlam vermek daha da güçleşiyordu. Bir sürü bürokratik engeli bir iki günde ortadan kaldırıvermişti. Eşref Bey'den mi? Yaz başında Almanlar topları, cephaneleri verdiler ondan. Ticaret Bakanlığı'nda, ticaret ofisinde açılmaz sanılan kapıları kolayca açıvermesi de mi ondan? İthalatçı birliklerine istediği anda girebilirler, ayrıcalıklı yer alabilirlerdi. Sanayi kurmanın adımını da atabilirlerdi. Almanlardan bu konuda da sözler almıştı. Almanlara ne ölçüde güvenebilirdi? Bugüne dek hiçbir çatlak olmamıştı aralarında. Onların birbirleriyle hırlaştıkları oluyor, bu da işleri bozuyordu sırasında. Berlin'deyken tanışıp burada birçok aylar birlikte oldukları, en güvendiği kişilerden biri Viskonsül Alfred Schapol-Ruck'u, adamın kendini de beklemediği bir günde Berlin'e postalayıvermişlerdi. Papen'den kaynaklandığını sirkecide ayrılırlarken söylemişti elini kır saçlarında gezdirip gülümseyerek. Alay mı etmişti? Çubuk gibi ince uzun yapısıyla dikelip trene çıkarken gene geleceğini eklemişti aynı soğuk gülümsemeyle. Paul Leverkun yakınlığı vardı şimdi. Leverkun Manik yanında eski yakınıydı. Abwehr'in başında Wilhelm Canaris'in bulunduğu Alman gizli haber alma örgütünün İstanbul'daki birinci adamı olduğunu o söylemişti. SD ile Abwehr adlarını Berlin'deyken duyardı. SD güvenlik hizmetlerinden çekingenlikle direniş ya da karşı koyma anlamına gelen Abwehr'in başındaki Canaris'ten daha çok saygıyla söz edilirdi. Her biçimde bu saygıya layık görünümde biriydi Herr Paul Leverkun'da. Yaz başlarında bir ara giz verir gibi Prag'da SD Başkanı Heydrich'in öldürüldüğünü söylemişti. Bomba atıp arabasını mı parçalamışlar ne? Komiserin alçaklığı demişti ya, üzüntülü görünümü biraz gösteriş gibi gelmişti. Heydrich'i sevmediği yüzünden akıyordu. Berlin'de SD'nin ikinci adamı dedikleri General Schaltenberg'le tanışmıştı bir kokteylde Galip. Orada bile herkes çekiniyordu sanki bu generalden. Lever Kuhn gibileri de çekiniyorlardı belki ya, gene de yüksekten bakıyorlardı bu adamlara. Bu işin asıl soylular olarak kendilerini gören bir tavır içindeydiler sanki. İşinin adamı olduğu söz götürmezdi Lever Kuhn'un. Sık sık buluşup çeşitli konularda söyleşileri dostluk havasındaydı. Ne konuştuklarını ayrıntılı biçimde Sait aracılığıyla emniyete bildiriyordu genellikle. Gerçi Sait olmasa da Türk güvenlikçilerinin kendisine kuşkuyla bakmadıklarını biliyordu. Bir ara örgüte bağlanma önerisi almıştı kendisiyle görüşmeye gelen yaşlı birinden. Babasını da tanıyorlar, biliyorlar, saygıyla söz ediyorlardı. Nezaketle salmıştı. Evet demişti adamı, babam verilen resmi görevi yerine getiren biriydi. Ben ülkeme nasıl yararlı olacağımın kararını kendim vermek istiyorum. Üstelememişlerdi. Devletten aylık bekleyecek durumda değildi. Yıllardan beri üst üste koyduğu markları Berlin'de Deutsche Dresdner Bank'taydı. Bankayla her konuda işlerini yürütmeye Manikyan yetkiliydi. Gereksinim duydukça Manikyan'ın adamı kuyumcu Kevork'tan istediği kadar çekebilirdi. Hiç başvurmamıştı daha. İş bankasındaki hesabı rahat harcamalarına karşın eksilmiyordu. Buradaki kimi dış alım dış satımcılarla, çoğu tütün firmalarıyla, başta Almanların egemen olduğu Austro-Türk, yıllardır yürüttüğü işlerden alacaklıydı. Sürekli bir şeyler geliyordu. İş değildi bunlar, iş büyük yol açmaktı. Hem de bir sürü aptalla yapmak gerekiyordu bunu. Yanlış mıydı kolay kolay kimseleri beğenmemesi? Kiminin aklı, kiminin de akla gereksinimi yoktu. Çevrenlerini sınırlayıp kapatmış birileriyle büyük yola nasıl çıkarsın? Gerçi Ermeni olması asıl engeldi Türkiye üzerine düşlerini bölüşmesine ya. Al Manikyan'ı, değil de Türk diyelim, ne yapılabilirdi bu adamla? Milimetrik hesaplı da olsa ona cimrilik etmez etmesine de öyle doygun ki her yeni, özellikle başka görülen atılıma gereksiz serüven gözüyle bakar. Kuraklıktan başka ne beklenebilir ki serüvensiz yaşamdan? Bunu anlayabilecek bir salim bir baş vardı belki. Kozasını sessizce, belli ki kendi için, kendi başını örüyordu o da. Pakize'nin elinden aldığı ölçüde güçlenen Mithat'ın ise düşleme gücü oldum bittim yarım buçuktu. Bir rastlantı bu kadın karşısına çıkmasa yaşamının sonuna dek öylece yuvarlanıp gideceklerdendi. Sait iş bilirdi. Devlet çarkından çıkamazdı o da, çıkmamalıydı da. Bugünkü konumu her bakımdan çok şeyler sağlayacaktı kuşkusuz. Payına düşeni de alırdı. Kafasındaki tüm ışıltıya karşın neyi nasıl yapacağını açık seçik bilemiyordu daha. Almanların yöntemlerini uygulayarak güçlenmiş Türkiye ile bugünün güçlü Almanya'sının işbirliğinden doğacak dünyayı düşünmek bile baş döndürücüydü. Ruslar Uralların ötesine İngiliz adalarına sürüldükten sonra Almanlarla omuz omuza verecek Türkiye imparatorluğun yıkılmasıyla elinden koparılarak alınmış, eski toprakların bir bölümüne kimi yerleri Almanlara bırakmak daha uygun, daha akıllıca olurdu. Arapların tümüyle uğraşmak güçlü bir sorundu, söz gelimi. Yerleşti mi en ileri Alman tekniğiyle bizim Türk Müslüman haklar üstündeki bugün de süren etkinliğimizin kaynaşarak tarih alanına yepyeni bir anıt görkemliliğiyle çıkılması demekti bu. Böyle bir dünyada güçlü olmak, büyük olmaktı kişi için asıl güzel olan, erişilmesi tutkuyla istenecek olan. Kasaba tüccarı mutluluğundan ötesini tasarlayamayanların harcı değildi bu da. Bizim tisyenlerimiz, gruplarımız da böyle günlerle çıkacaktı ortaya. Bu düş genişliğinde değerlendiren kaç kişi vardı olan bitenleri? Parça parça görenler vardı kim olayları. Bütüne varabilen kimseye rastlamamıştı daha. Sözlerinden yararlanıp saygı duyduğu, çoğu üniversitelerde bugün bir yerlere gelmiş düşünen başlardı içinde. Ya da içlerinde saklıyorlar. Üstün Alman ırkı sağlarından hiç kaygı duymuyordu. Türkiye'siz Almanya olmayacağını bilen Almanlar, Almanya'sız Türkiye olamayacağını bilen Türklerden daha az değildi. Bu da Hitlerciliğin, ulusuna güç kazandıran üstün insan inancına karşın iki ulus için ortak yazgıdan kaçınılmazlığın göstergesiydi. Almanlarla işbirliğini yürekten isteyen eski Turancı paşaların bütün ilkelliklerine, saflıklarına karşın doğru oldukları yan buydu. Zaferle gözü dönmüş Almanlar bir süre burunları havada dolaşsalardı, savaş sonunda elde ettikleri Türk-Tatar illerini Türkiye'siz elde tutamayacaklarını nasıl olsa anlayacaklardı. Bunlar şimdilik uzak düşlerdi belki de. Tohumları günümüzde serpilen o güzel günlere varmak için önce büyük parasal güç gerekliydi. Boş torba manat tutulmaz. Bu da bir savaş. Para, para, para gerekli Napolyon'un dediği gibi. Birbirlerini çıkarları varsa sever kişiler. Herkes bir başkasını kıskanır o yüzden de. Kıskanmanın salt cinsellikten kaynaklanmadığını iyi biliyordu. Parlayıp geçen türdendi cinsel olanı. Lisedeyken Darül Bedai'de seyrettiği Yago'ya kızgınlık duymasını sonraları gülerek anımsar olmuştu. Gülünesi kişi Otello'ydu aslında. Yago'nun kurnazlığı, işini yürütmedeki becerisi, ustalığıyla, öteki insanlara gereğinde taş gibi acımasız yaklaşımıyla övgüye, saygıya değer biri olduğunu sonra sonra anlamıştı. Çekememezliklerle itici güç kazandırmak insanları bir yere götürmenin, bir şeyler ele geçirmenin her konumda en kestirme yoluydu. Frau Ellenbach'ı anımsadı gene. Üç çocuğunu birbirine düşürürdü kadın. Kıskanıp daha iyi çalışsınlar diye. Kardeşler birbirini sevmiyor, kıyasıya yarışıyorlardı. Annenin de en büyük zevkiydi bu. İlk pansiyon kaldığı bu evde nasıl şaşırmıştı kadının tutumuna. Artık biliyordu ki temel güdüsü buydu insanların. En değişmez sevgi kendimizi sevmemiz. Ortalık iyice açılmış, dışarılarda tren boyu akıp duran dağlar, dereler, tek minareli alçak damlı köyler, güneş sıcağının bastırdığı yeni güne başlamışlardı. Kalktı, tuvalete girip çıktı, tıraş oldu, yıkanıp tarandı. Ortalığı şöyle bir toparlayıp giyindiğinde 8'i bulmuştu. Kahvaltı başlamıştır. Koridora çıkınca yandaki Eşref Bey'in kompartmanına kulak verdi, ses yoktu. Erkenci demek. Restorana girdiğinde köşede dalgın kahvesini yudumluyordu Eşref Bey. Sabahleyin sade kahvesini içmeden kendine gelemezmiş. Nasıl, iyi uyudunuz mu diyordu suratındaki asıklığı gideremeyen bir gülümsemeyle. Trende pek gecikmeliymiş gene. Sapancı'ya bile gelmemişiz daha. Aynı sıkıntılı yüzle dışarılara bakıyordu. Akşamki gibi masaya tanıdığı birileri gelmese de baş başa bir iki şey konuşsak adamla. Şunlardı. Bilmem nere milletvekiliyle maliyedeki yüksek denetçi biri. İyi, ayrı masalara oturmuşlar. Kahvaltısını bitiren kalkıp gidiyordu. Seyrekte oturanlar. Tabağına aldığı bol reçelle tereyağını ekmeğine sürerken sırtımda inceden bir ağrı var dedi Eşref Bey. Sol küreğimin altında. Üşüttüm korkarım. Soludukça batıyor sanki. Ters bir devinim yaptınızsa kaslardan olabilir. Terslik kafa kağıdında. Özenti köylü ağzıyla söylediğine soğukça gülümseyip reçelle tereyağlı ekmeği istekle çiğnemeye başlamıştı Eşref Bey. Galip de gülümsedi. Hepimizden gençsiniz maşallah dedi. Sapanca Gölü kıyısından geçiyorlardı. Sütünü yudumlayan Galip'e baktı, sonra dışarıyı gösterdi başıyla. Kurtuluş Savaşı günlerinde şu gördüğün yerlerde savaştım ben dedi. Eskişehir'e kadar koşturmadığım vadi, tırmanmadığım tepe kalmadı. Çayına şeker atarken ara verdi sözüne, Galip'e döndü. Gerçekten acılık vardı bakışında, maskesini atıvermişti. Şimdi şu dağları gördükçe ürperiyorum. Kısa bir duralamayla iç geçirdi, yorgunum dedi. Kimse inanmıyor bize ya, yorgunum Galip Bey. Bu yakınmadan üzüntü duymamıştı Galip. Sözün nereye geleceğinin peşindeydi. Asıl yorgunluğu doygunluğundan bu adamın. Kendi de ayrımında değil belki. Bir süre dinlenseniz. Çayını yudumlarken dünya böyleyken mi dedi Eşref Bey. Kan gövdeyi götürüyor, nasıl dinleneceğiz? Hep topun ağzındayız. Hem de kaç topun. Ülke bu durumdayken. Evet dedi Galip. Dünya bir sınavdan geçiyor. Ama bilmem bizim adımıza karamsar olmak için. Karamsarlık filan değil efendim diye biraz sertçe kesti sözünü Galip'in. İşin doğrusu bu. Almanlar Kafkaslardan aşağı inseler kuşattılar bizi, iyi olur mu? Yenilip de çekilmeye başlasalar Rus belası bu kez de. İngilizler bizi savaşa sokmak için bastırırlar. Öyle bir cambazlık ki bizimki. Koca bir ordu besliyoruz, hazine boş. Ondan biraz silah iste, bundan iste. Ruslar Kafkaslardan kovulunca İngilizlerin de Almanların da anlaşmaya yanaşacaklarını düşünüyordunuz. Evet düşünüyorduk dedi Eşref Bey. Amerika savaşa girmeden önce düşünüyorduk. Şimdi bu işlerin içinden nasıl çıkılacağını bilen varsa biri gelsin. Bize saldırmasınlar, bütün sorun bu şimdi. Hangisine güvenirsin? Evet dedi Galip. Böyle bakınca kaygılanıyor insan. Kafkasları, Volga batısını, Kırım'ı, milyonlarca Türk'ü, Tatar'ı nasıl elinde tutar Almanlar biz olmadan? Komünizmden kurtarsınlar bir, sonrası o kadar güç olmasa gerek. Sinirlilikle kesti Eşref Bey. Bakın Galip Bey dedi. Dışarıdaki Türkiye Tatar'a kaldıysa işimiz çıra gibi yandı gitti bu ülke. Almanını da gördük, İngilizini de. Sizi anlıyorum Galip Bey. Yeteneklerinize, heyecanlarınıza saygı duyuyorum. Kafamızdaki düşlere göre dönmüyor bu dünya. Suçlar gibi bakışının altında kalmamak için çayından sessizce bir yudum aldı Galip. Eşref Bey aynı yukarıdan bakışıyla sürdürdü. Bilesiniz ki kardeşim, ayağımızı rahatça basabileceğimiz tek yer burasıdır. Gerisi boş söz. Burayı da bu canavarlardan nasıl kurtardığımızı bize sorun. Dönüş ne vakit Eşref Bey? Öte baştaki masadan gelen sesle duralayıp baktı. Dün akşam gene böyle masadan masaya şakalaşır gibi konuştukları kırmızı, yassı burunlu profesördü. Hem Ankara hem İstanbul üniversitelerinde öğretim görevlisiymiş. Haftada 15'te taşınıp duranlardan. Ankara-İstanbul gedikli yataklı yolcular arasında öyle bir yakınlık oluşmuş. Kimileriyle Galip de tanışıyordu artık. Daha belli değilmiş Eşref Bey'in ne vakit döneceği. Havayı treni çekiştiriyorlardı şimdi. Sözün kesilmesine sevinmişti Galip. Niye bu yola dökülmüştü hiç istememesine karşın? Başka diyecekleri mi var ki adamların? Her yol Ankara'ya çıkıyor. Bayılırlar vatanı kurtardıklarını anlatmaya. Anahtarı yitik, çelik çekmece kafaları kırılmadan açılmaz. İçinde de bir şey olsa, nasıl da güvenli yurdunu düşündüğüne, sonra da ağlıyor hazine boş diye. Nasıl dolacak? Sözü buraya getirmeye çalıştı Eşref Bey dönünce. Ülkenin ağır koşullarda olduğundan girmişti o da, katılımcı bir duygulukla. Vergi diyordu Eşref Bey. Başkumarı var mıydı? Bu savaş sırası. Kurtuluş Savaşı'nda herkes varlığının %40'ını verdi Galip Bey. Bugünkü durum bir bakıma daha da kötü. Fıkara ulusun kanını kurutan bir sürü varlıklı kimse var. Sesini alçaltmıştı son tümcede. Giz veriyor gibi. Ankara'daki söylentiler doğruydu demek. Özellikle azınlık zenginlerine ağır vergi getirileceği fiskosu dolanıyordu. Katıldığını gösterir gibi ağırdan başını sallıyordu Galip. Nasıl bir tepki göstermesi gerektiğini kestiremiyordu aslında. Varlıklı kimselerden düşman gibi söz etmesindeki tersliği nereye koyacağını bulamamıştı. Açıklama beklediğini anlamış gibi aynı aşağıdan sesiyle ekledi Eşref Bey. İstanbul'da görüyorsunuz en güzel yerlerde kimler oturuyor? Rumlar, Ermeniler, Yahudiler. Çoğu dış alımcı, parayı onlar kazanır. Mehmet'in anası ağlar Ayaz'da nöbet bekleyeceğim, gavur gelip soymasın ülkeyi diye. Gavur içimizde Galip Bey, hepsi Karun pezevenklerin. Allah korusun bir ayağımız kaysa gelenleri davul zurnayla karşılarlar. Biraz da heyecanlanmıştı Galip. Almanya'da Yahudilere yapılanı genişletilerek bize uygulanmasıydı. Peki nasıl olacaktı? Kahvaltısını bitiren Eşref Bey izin isteyip kalkmasa soracakları vardı. Aklına Manikyan, kuyumcu Kevork takılmıştı ister istemez. Türk dostları için bir yol düşünmüş olmalıydılar. Ulusal uyanışımızın devlet katlarına yansımasıydı bu, sevinmeliydi. Saracoğlu'nun başbakanlığından umutlu olmak için nedenler vardı demek. Kolları sıvamış gibiydi işe başlar başlamaz. Kompartımana dönerken tren İzmit'e girmiş, yaygaracı satıcıların gürültüsü bastırıvermişti. Valizini toplamaya başladı. Eşref Bey'e karşı hem küçümseme, hem kızgınlık, hem de karşı koyamadığı bir sevgi vardı içinde. Bir türlü istediği gibi konuşamıyordu adamla. Bir yanıyla kas katı, bir yanıyla da nasıl kaypak. Savun gibi değil, canlı balık gibi kayıp gidiyor. Hem de istediğini alıp, istemediğini vermeden. Geçen hafta birlikte kalmışlardı Ankara Palas'ta. İki kahvaltıda karşılaşabilmişlerdi, yarım saat filan. Bir de akşam yemeğinde Karpiç'te, yanlarında bir sürü kişiyle. Onun dışında ya partide ya bakanlıklardaydı adam. Geceleri de çoğu kez otelde kalmıyordu, nezahatta olmalıydı. Oysa İstanbul'da telefonda konuştukları birçok şeyi Ankara'da görüşürüz bunuya bağlamıştı. Galip'in Ankara'ya bu gelişinde Almanya'dayken işlerini yürüttüğü bir Türk firmasının Almanya'ya afyon dış satımı karşılığında bazı kimya aygıtları getirtip devlete satmasıydı sorun. Türlü bürokratik engelin aşılmasını sağlamak için aylarca uğraşılmıştı. Sonunda geçen hafta Eşref Bey'in bakanlıklardaki kovalamalarıyla bitirilmişti iş. Nasıl bitirilmişti? Anlamak olası değildi. Eşref Bey işin bitirilme biçimi, kimlerle nelerin görüşülüp neye bağlandığı konusunda hiçbir şey dememiş, bir ipucu vermemişti. Yalnız 60 bin lira kadar bir gider olacağını söylemişti, o kadar. Firma 100 bini gözden çıkarmıştı. İşin bitirildiğini duyan Almanlardaki saygınlığının artışı, firmadan alacağı 20 bin liradan kuşkusuz çok daha önemliydi Galip için. Afyon en istekli oldukları ürünlerden biriydi Almanların. İşin kesintisi sürüp gitmesini istiyorlardı. Anahtarı Eşref Bey'de kalmıştı oysa. Eşref Bey'in devrede kalması bakımından bu da belki iyi sayılırdı bir bakıma. İp başkasının elinde oldu mu tedirginlik yaratıyordu gene de. Hele Eşref Bey gibi birinin. Domuzuna kurt bir herif bu. İpin bir ucunu da bana bırakmalı ki. Bunun yolu da kesik görünüyordu. Valizini kapatıp kapı dibine koyduktan sonra şöyle bir uzanmasıyla dalıp gitti. Gözlerini açtığında Haydarpaşa'ya giriyordu tren. Saatine baktı, onu geçiyordu. Kalkıp yüzüne su vurdu lavaboda, tarandı, kravatını düzeltti. Gözlüğünü takıp valiziyle kapıya çıkınca tren durmuş, yolcular koridora doluşmuştu. Eşref Bey de elinde küçük çantasıyla ileride iniş kapısına yaklaşıyordu. Dönüp baktı, Galip'i görünce buradayım anlamını elini kaldırdı, indi merdivenleri. Galip önündekilerin boşalmasıyla vagondan çıktığında ileride bekler buldu Eşref Bey'i. Uzunca boyunu bölen ayva göbeği, yazlık beyaz hasır şapkası, pembe kravatı, soluk maviye çalan keten giysilerin altındaki sarı deri papuçlarıyla yanında ağırdan gidişine dönüp bir baktı. Nedense gülmek geldi içinden. Bütün afur tafuruna, yüksekten konuşmalarına karşın bir gülünesi yanı var bu adamın. Vapurda gözlerini ileri dikmiş, başı dimdik arkadaki lüks salona doğru önü sıra yürüyen Eşref Bey'i bırakıp nedenini kendi de bilmeden yandaki kanepelerden birine oturuvermek geldi içinden. Sevmiyordu bu adamı. Nesini seveceğim? İşini seviyorum. Eşref Bey iskeleye girerken aldığı Cumhuriyet gazetesini açıp göz gezdirmeye başlamış. Koltuğuna oturur oturmaz garson geçerken anımsamış gibi çay, ıhlamur dedi. Kahve diye nohut verir bunlar. Ben almayayım efendim, sağ olun. Ihlamurunu söyleyip gene gazeteye döndü. Şöyle bir göz attı çevirdiği sayfalara, masaya bıraktı. Almanya ile dostluğumuz gerçektir, temellidir demiş Saffet Bey. Yeni Berlin Büyükelçisi Saffet Arıkan'ın gazetecilere demeciydi sözünü ettiği. Alaylı bir gülümsemeyle ekledi. İngilizlerle ittifakımız da temellidir, gerçektir. Ne şiş yansın ne kebap. Gelen limonlu ıhlamurunu yudumlamaya başladı. Gene azınlıklardan mı söz edecek? Ağır ağır başını sallayıp sürdürdü Eşref Bey. Saraçoğlu Şükrü Bey tahıla %50 zam yaptı gelir gelmez. Çoğu bölgelerde serbest bıraktık. Köylünün, çiftçinin yüzü gülecek biraz. Soğuk kaygılı bir bakıştan sonra ekledi. Fiyat denetim komisyonlarını, il iaşe kuruluşlarını da toptan kaldırdılar. Aynı bakışla gözleri Galip'te kaldı bir süre. Tepkisini örtülü bir soruya dönüştürerek söylediği sözünün yorumunu başıboş bırakıp susmuştu. Konuşmak isteyip de konuşamayan kişinin tıkanıklığıyla da şuradaki güneşli Marmara'ya, mavilikte koşuşan, dalıp yükselen martılara, gezinen teknelere, bir ara yakınlarından geçen tıklım tıklım Kadıköy vapuruna bakınıp durdu hıhlamurunu ağır ağır yudumlarken. Anımsadığı Saydam'ın ölümüne pek üzülmüş görünmeyen bu adamın Saracoğlu'na karşı olacağı da düşünülemezdi. Nedendi tedirginliği? Akıl verenlerin birinden kaptığını ineliyordur. Biraz derinliğini kendi de bilmiyordur belki de. Öyle diyordu ziraatteki profesör. Gedikli solculardan öğütler alıyormuş kimi Halk Partisi ileri gelenleri. Piyasaya biraz ferahlık getirecekti alınan kararlar. Özellikle Almanlarla çalışan firma bayram ediyordu. 12 Haziran'da yapılan tehdiye anlaşmasına karşın tıkalı kalan işlerin artık açılması bekleniyordu. Bir de şundaki havaya. Serseri mayın bu adam. Ne yapacağını kendi de bilmez. Köprüde Eşref Bey'in önce onu bırakma önerisini saygılı bir dille çevirip ayrıldığında 11.30 olmuştu. Levern Kuhn bekler mi? Almansa beklemez. Bir taksi atlayıp eve vardığında 12'ydi. Soyunup bir duş yaptı. Bir haftadır buzdolabında bekleyen kocaman bir et şeftalisinin çürümeye başlamış yanlarını temizleyip yedi. En sevdiği meyveydi. Bir incir üzüm. Beylerbeyindeki bahçede kocaman bir incir ağacının belleğindeki yeri ağaç değil, dallarda çatlamış yazılı kabaklar biçimindeydi. Mithat'a yazıhaneye telefon açtı. Konukları varmış, yemeğe çıkmış. Acıkmıştı o da. Giyindi çabucak. Kapıya gidiyordu ki telefon çalmaya başladı. Açınca Bek sözüyle duraladı. Bir şeyler anımsattı da çıkaramamıştı birden. Galip Bek? Ya, Hüsnü Melek Bey bu. Oydu. Hoş geldiniz Galip Bek. Hoş bulduk efendim. Şerife bir rastlantı Mükerrem Hanım'dan döndüğünü öğrenmiş şimdi. Uygunsa bugün görüşmek istiyordu. Önce atlatmak geldi içinden. Bu adam öyle zırt fırt aramaz. Akşama şölendeyiz. Nasıl isterseniz beyefendi. Akşama değil, bugün gündüz görüşmek istiyordu Hüsnü Melek Bey. Eptala Fos'a gelebilir miydi ki de filan. Olur dedi. Kapattılar telefonu. Çıktı evden. Saat 1'e 5 vardı. Bir yemek yiyebilirdi ancak. Park oteli Abdullah'a giderse Almanlara yakalanması olasılığını düşünüp Ağ Cami'deki sokak içinde ara sıra uğradığı iyice bir lokantada karnını doyurdu. Taksim'e doğru yürüdü. Eptala Fos'a gelip merdivenleri çıkarken 1-2 dakika geçiyordu buluşma vaktini. Alana yola yukarıdan bakan açık setin kıyısındaki bir masada gözü kapıda bekliyordu Hüsnü Melek Bey.